Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şemlem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Rabbimize hamdolsun. Muhterem dinleyicilerim, geçtiğimiz hafta Âl-i İmrân suresinin 75. ayet-i kerimesini okumuştuk. Bu ayet-i kerimede Rabbimiz bize ehli kitaptaki iki zümreden bahsetmişti. Yani Yahudi ve Hristiyanlar topluluğundan iki farklı grup var demişti. Bunlardan bir tanesi kendisine verilen emanete sahip çıkan, hatta bugünkü ifadeyle kamyonlar dolusu mal, mülk, altın, servet verilmiş olsa bile emanet istendiği zaman eksiksiz, yan gözle bakılmamış şekilde o emaneti teslim eden bir grup. Diğer bir grup da kendisine en küçük, bugün yine ifadesiyle bir kuruşluk bir para verilmiş olsa onu iç etmeye çalışan, onun üstüne yatmaya çalışan, emanet eden kişiye bunu vermemek için bin dereden su getiren, ayetteki ifadesiyle tepesinde dikilip durmadıkça onu asla iade etmeyen bir başka topluluktur, güruhtur. Kur'an-ı Kerim, İnsan söz ve davranışlarını tahlil ederken ondaki ahlaki çözülmenin, kötü ahlakın sebeplerine de mercek tutar. Burada böyle bir ahlaksızlığın, yani emanete riayet etmemenin, başkasının malında gözü olmanın gerekçesi olarak Rabbimiz onların ümmilere yaptığımız haksızlık yüzünden bize bir günah yoktur demelerini, böyle bir inanca sahip olmalarını gerekçe olarak gösteriyor. Demek ki insanın söz ve davranışlarının temelinde inançlar var. İnançların temelinde düşünceler, duygular, bağlılıklar var. Kişi önce yanlış düşünüyor, sonra yanlış inanıyor, sonra yanlış davranıyor ve bu yanlışlar toplanarak bir ahlak oluşturuyor. Benzer durumla karşılaştığı her anda aynı şekilde o davranış ortaya çıkıyor. İşte burada ehli kitabın böyle bir yanlışa düşmesini, ümmi dediği kitap verilmemiş diğer insanlara karşı tepeden bakmasının sebep olduğunu öğreniyoruz. Diğer bir konu, onlar yaptıklarının bir haksızlık olduğunun farkındalar. Çünkü aynı şeyin kendisine yapılmasını istemezler. Bu bir haksızlık, kabul ediyorlar. Öldürmek, gasp etmek, iftira atmak, elindekini yağma etmek, velhasıl kelam, insanlara İnsanca yaklaşmamak, onların her türlü hakkını gasp etmeye çalışmak doğru bir davranış değil. Bunu yapan zümre de, bu fasık, facir, yoldan çıkmış kimseler de, zalim kimseler de haksızlık yaptığını çok iyi biliyorlar. Fakat kendi düşünce dünyalarında, inanç dünyalarında bir başka yanlış inanç daha var. Biz bunu yapıyoruz. Bu dünyada bu bizim hakkımız. Zaten ahiret varsa, ki var olduğuna inanıp inanmadıkları da belli değil, varsa bile orada Allah bu yaptığımız haksızlık sebebiyle bize herhangi bir ceza kesmez. Çünkü bu bizim hakkımız. Başkalarında olan şeylere el koymak, onlardan hoşumuza gideni sahiplenmek Allah'ın bize verdiği bir ayrıcalık. O halde bir ehli kitabın, bir Yahudinin Yahudi olmayan bir kimseyi öldürmesi serbest. Malına el koyması serbest bu zihniyette. Fakat biraz önce ayetin başında da söylediğim gibi elbette bunu teşmil etmek, bütün Yahudiler, bütün Hristiyanlar, bütün ehli kitap böyledir demek mümkün değil. Çünkü tarih boyunca ehli kitaptan olduğu halde Yahudi ve Hristiyan olduğu halde Müslümanlarla yaptıkları ahitlerine, sözlerine sadık kalmış, anlaşmalarına riayet etmiş kimseler de var. Bizim ümmilere karşı bir sözümüz yoktur. Onlarla yaptığımız anlaşmanın bir geçerliliği yoktur diyerek sözlerini çiğneyen, ahitlerine vefa göstermeyen pek çok insan da var. O halde burada mesele insanın inanç dünyasında, ahlak dünyasında dümleniyor. Allah'a sahih bir itikatla, doğru bir inançla bağlı olan, o inancında samimi olan, inancının yerini getirmeye, inancını tam olarak tatbik etmeye çalışan kimseler, her türlü sözleriyle, davranışlarıyla güzel ahlak sahibi olurlar. Emanetlere riayet ederler, ahitlerine riayet ederler, sözlerinde dururlar. Kısacası Allah sevgisi ve korkusu kalplerine o kadar işlemiştir ki insanlara olan muameleleri de bu inancın gölgesini taşır. Ama kalbinde Allah'a ahiret gününe karşı yanlış inançlar bulunan, bu yanlış inançlar üzerine sahte bir dindarlık inşa eden ve yine çürük bir ahlaki yapıyla, kokuşmuş bir söz ve davranış modeliyle insanlara yaklaşan kimseler, işte onlar adı ne olursa olsun, kim olurlarsa olsunlar, cehennem odunudurlar. Allah onların kendi adına söyledikleri yalanları, attıkları iftiraları yüzlerine vuruyor. Hem bu dünyada hem de ahirette o iftiraları yüzünden en elim, en acı veren azapları kendilerine verecektir. Muhterem dinleyicilerim, bu ayet-i kerimeler iki hadise üzerine inmiştir. Rivayete göre Kureyş kabilesinden bir adam, Yahudi alimlerinden ki sonradan Müslüman oluyor, Abdullah bin Selam ismindeki bir Yahudi'ye 1200 okka altını emanet bıraktı. Döndüğünde Abdullah onu tas tamam kendisine teslim etti. Bir diğer Kureyşli de yine Yahudilerden Finhas bin Azura'ya 1 dinar emanet bıraktı. Fakat o Yahudi bu 1 dinara bile ihanette bulundu. İşte bu ayet bu iki hadiseye işaret olmak üzere inmiştir diye bir rivayet var. Muhterem dinleyicilerim, Kur'an-ı Kerim ehli kitaptan bütün insanları aynı kefeye koymamış, onların samimi olarak Allah'a, ahiret gününe, peygamberine, Allah'ın gönderdiği kitaba, Tevrat'a iman edenleri farklı olarak görmüş, bunların içinde iman ettim deyip de bu inançlarına ters şekilde yaşayan kimseleri de kıyasıya eleştirmiştir. Kur'an'ın övdüğü ehli kitap, Hazreti Musa devrinde onun buyruklarına tam bir teslimiyetle bağlanan Yahudiler olduğu gibi, Peygamber Efendimiz devrine kadar bütün kendi peygamberlerine iman etmiş, onların sancağı altında, onların bayrağı altında, Hakk'ın yanında bulunmuş bütün ehli kitaptır. Fakat artık Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldikten sonra övülen ehli kitap, Hakk'ı hakikati görüp ona teslim olan ehli kitaptır. Batıl bir din üzerine, muharref, bozulmuş, tahrif edilmiş bir kitap üzerine iman etmeye devam etmeyi Kur'an tasvip etmez. Onların Müslüman olmasını teşvik eder. Ellerindeki bozuk kitabın, ellerindeki bozuk dinin kendilerini Allah'a kavuşturmak hususunda yetersiz kaldığını, kalacağını haber verir ve ellerindeki o yarım yamalak kalan hakikatle Allah'ı, peygamberi bulmalarını tavsiye eder. Dolayısıyla günümüzde bazı kesimler tarafından köpürtülen Yahudi ve Hristiyanlar kendi kitaplarına, kendi dinlerine inanarak samimi bağlansalar, bugün de o dinlerle, o kitaplarla Allah'a kavuşurlar, Allah'ın rızasına ererler ve nihayetinde sonsuz mükafat yurdu olan cennette ebedi kalırlar diyen bir zümre var. Bu ne Kur'an-ı Kerim'e ne de Peygamber Efendimiz'in tatbik ettiği, uyguladığı sünnet-i seniyeye uyuyor. Hem Kur'an-ı Kerim hem de Peygamber Efendimiz ısrarla Yahudi ve Hristiyanları Müslüman olmaya teşvik etmiştir. Ama Müslüman olmak istemeyen, ben Tevrat'a, ben İncil'e iman ediyorum diyen kimseleri de bu sözlerine sadakatle bağlı olmaya çağırmıştır. Siz hem Tevrat'a inanıyorum diyorsunuz, hem de Tevrat'ın hükümlerini göz ardı ediyorsunuz. Bu sizin samimiyetsizliğiniz diyerek onların sözlerini, onların davranışlarını yüzlerine vurmuştur. Hasbelkader bu insanlar gerçekten Tevrat'a, gerçekten İncil'e iman etmiş olsalar, gerçekten bu iki kitabın emirlerini yerine getirmiş olsalar zaten Müslüman olmaları gerekiyor. Bu da bir başka mevzu. Dolayısıyla bu ayet-i kerimede Rabbimiz bütün insanların aynı kefeye konulmaması gerektiğini, herkesin dindeki samimiyetine, dini esaslara riayetine göre adı, ünvanı, milleti, makamı ne olursa olsun farklı farklı olduğunu beyan etmektedir. Bir sonraki ayet-i kerime, yani Âl-i İmrân suresinin 76. ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estaizu billah, bismillah. Bela men evfâ bi ahdihi vettekâ fe innallâhe yuhibbul müttakîn. Hayır, kim sözünde durur, günah ve haksızlıktan sakınırsa şüphesiz ki Allah takva sahiplerini sever buyurur. Hepimizin Allah'a verdiği bir söz var. Kalu bela zamanında ruhlar Allah'ın huzurunda elestü bi rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorduğunda kalu bela şehitne, evet sen bizim Rabbimizsin, biz de buna şahit olduk diyerek Allah'ın Rab oluşuna büyük bir imanla, büyük bir sadakatle bağlanmıştık. Böyle bir ahdimiz var eskilerde. Daha yaratılmadan önce bütün insanlar. Fakat ete kemiğe bürünüp dünya sahnesine çıktığımız andan itibaren bazı insanlar bu ahdini hatırlayarak Allah'ın dinine, kitabına sarılmış, birçoğu da bu ahdi unutarak, sözünde durmayarak Allah'ın ahdine riayet etmemiştir. İşte kim ki bu ahde riayet ederse, yine kim ki peygambere ben sana bağlandım dediği andan itibaren bu ahdine riayet ederse, kim ki insanlar arasındaki anlaşmalarda verdiği sözlere riayet ederse ve takvaya sarılır, günahtan, haksızlıktan, zulümden uzak durursa, işte Allah takva sahiplerini sever buyurulmuştur. O halde iman ve takva kimden olursa olsun Allah katında makbuldür. Küfür, nankörlük ve isyan kimden gelirse gelsin Allah tarafından gazap edilmiştir, lanet edilmiştir ve cezalandırılmıştır. Rabbimiz bu dünyada kullarından bazılarını yaptıkları hatalara dünyada bir takım cezalar vererek ikazda bulunur. Şayet kul aklını başına alır, hatasından ders alır ve bir daha o hataya düşmemek için gayret ederse, başına gelen musibet aslında büyük bir nimete dönüşmüş demektir. Yok, eğer hata yaptı, Allah ikaz etti, yolunu tekrar düzeltmedi, hatta daha kötüye gitti, o zaman böyle insanların sonu ebedi, sonsuz hüsrandır. Rabbimiz muhafaza buyursun. Biraz önce ayet-i kerimeyi ifade ederken söylediğim gibi, iman ve takva kalpte yer edince, söz ve davranışlarda da bunun işareti, göstergesi olur. Yok, iman ve kalp takva kalpten çıkmışsa, yine küpte ne varsa dışına o sızar. Misali, insandan da nankörlük, küfür, isyan, ahlaksızlık ve türlü türlü problemler, türlü türlü hastalıklar, kalbi hastalıklar ortaya çıkar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifini hatırlayalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, 4 özellik vardır ki, kim bu özelliklere sahip ise katıksız bir münafıktır, buyurur. Bu özelliklerin hepsine değil de bir tanesine sahip olan kişi ise o özelliği terk edinceye kadar münafıklık alameti taşıyor demektir. Kendisine bir şey emanet edildiğinde emanete hıyanet eder. Konuşunca yalan söyler. Söz verdiği zaman yerine getirmez ve ahde vefayı terk eder. Biriyle hasım olunca da günaha girer, yani haktan ayrılır. Bu terim dinleyicilerim, görüldüğü gibi Peygamberimizin şu 4 özellik kimde bulunursa o katıksız münafıktır dediği özellikler hep insani ilişkilerle, beşeri münasebetlerle ilgili. Yani emanete hıyanet etmek, konuştuğunda yalan söylemek, ahdinde durmamak, birisiyle düşman olunca haddi aşmak, günaha girmek, bütün bunlar davranış boyutunda bir takım hatalar. Demek ki insanın kalbinde nifak olunca, insanın kalbinde küfür olunca, Allah'a iman bulunmayınca veya hastalıklı bir iman bulununca davranışları da alacalı olmaya başlıyor. Bu yüzden insanın her söz ve davranışını tekrar tekrar gözden geçirmesi, sık sık kendi kendini muhasebeye çekmesi ve ben acaba hata mı yapıyorum, iman üzerine miyim, küfür üzerine miyim, yoksa bende nifak, münafıklık alametleri mi var diyerek kendini çok sık bir şekilde check-up'tan geçirmesi gerekiyor. Çünkü bizim her an kalbimizin içinde ne var ne yok onu görmemiz, inançlarımızı tartmamız, imanımızın artıp azaldığını, zayıflayıp şiddetlendiğini, kuvvetlendiğini fark etmemiz her zaman mümkün değil. Çünkü kalp derunda, insanın içinde. Peki biz kalbimizdekini nasıl muayene edebiliriz? Sözlerimize, davranışlarımıza bakarak. Eğer takva yönümüz ağır basıyorsa, davranışlarımız Allah'ı görüyormuş gibi yaşama modundaysa, o zaman kalbimiz sağlıklı, sağlam demektir. Yok, kalbimizde fesat ortaya çıkmışsa, davranışlarımız zikzak çizmeye başlar, adımlarımız, yürüyüşümüz değişir, yalpa vura vura, sağa sola çarpa çarpa, biraz günah, biraz sevap, hatta çoğunlukla günah, bir hayat yaşamaya başlarız. İşte kalbimize attığımız o günah lekeleri arta arta en sonunda kalbimiz kararır, katılaşır, hissetmez hale gelir. Bu da kalbin durduğunu, donduğunu, katılaştığını ve imandan uzaklaştığını gösteren en bariz, en acil çözüm gerektiren bir hastalık halidir. Rabbimiz muhafaza buyursun. Muhterem dinleyicilerim, iki haftadır okuduğumuz, anlamaya çalıştığımız bir hadis-i şerifle yine devam ediyoruz. Bu hadis-i şerifte Peygamberimiz Müslümanın, Müslüman üzerindeki hakkının 5 olduğunu söylemiş. Bunların verilen selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, davete icabet etmek ve aksırana yarhamukallah demek olduğunu söylemişti. Biz geçtiğimiz hafta verilen selamı almak hususunda birazcık konuştuk. Bu haftada sırasıyla hastayı ziyaret etmek ve cenazeye iştirak etmek üzerinde durmaya çalışacağız. Muhterem dinleyicilerim, Allah'ın verdiği en büyük nimetlerden bir tanesi iman, sonraki en büyük nimet de sağlıktır. Maalesef insanların çoğu sağlık nimetinin farkında değildir, hakkını veremez. Tıpkı boş vakti zayi ettiği gibi bedenini de korumaz, gözetmez, çarçur eder, hasta eder. Bazen hastalık insanın kendi eksiklerinden, kendi kusurlarından, kendi hatalı kararlarından dolayıdır. Elbette vücut emanetine sahip çıkmamanın Allah katında bir vebali, bir sorumluluğu, bir hesabı vardır. Ama bazen de Rabbimiz kulun dahli olmaksızın, kuldan kaynaklanmaksızın bir takım musibetler, belalar, hastalıklar gönderir. Burada mümin, sağlığın nasıl bir nimet olduğunu, Allah'tan olduğunu kabul ettiyse, hastalığın da Allah'tan geldiğini düşünmeli, buna inanmalı ve hastalığı bir nimete dönüştürmelidir. Hastalık bir sıkıntıdır, meşakkattir, ağrıdır, sızıdır. Nasıl nimete dönüşür derseniz, hastalık en çok hasta tarafından anlaşılır. Hasta olmamış sağlıklı birisine hastanın çektiği sıkıntıları anlatmak zordur. Hasta geceyi uykusuz geçirir. Hasta gündüz bir türlü rahat yüzü görmez. Oturması, kalkması, yatması hep bir sıkıntı halindedir. O an o dertli haliyle Allah'a el açıp, "Ya Rabbi, sağlığı veren sensin, derdi, tasayı, hastalığı veren de sensin, hepsi sendendir, hepsine gönlüm razıdır" diyebiliyorsa, bunu bütün samimiyetiyle dile getirebiliyorsa, işte o zaman hastalık musibet olmaktan çıkmış bir nimet olmuştur. Hastalığa sabrederek, başa gelen musibetlere sabrederek katlanmak, her şeyi Allah'tan bilmek, bu şuuru bütün hayatı boyunca devam ettirmek, insanın tekamülü, ilerlemesi, kemale ermesi için büyük bir basamak teşkil eder. İnsan hastayken hastalığı sebebiyle Allah'ı daha çok hatırlar. Ona muhtaç olduğu için insanların faydalarının belli bir yere kadar olduğunu fark ettiği, her şeyin Allah'ın elinde olduğunu yakinen gördüğü için Allah'a yakınlığı, bağlılığı, sevgisi, itimadı artar. Bu manada hastalık onun için Allah'a yaklaştıran bir vesile haline dönüşür. Ama başka bir insan için de hastalık başlı başına bir musibettir, felakettir, Allah'tan uzaklaşma sebebi haline gelir. Şayet kişi hastalandığında kadere, Allah'a taan ediyorsa, kötü sözler söylüyorsa, o zaman o musibet görünümlü bir musibet halini almış ve insanı Allah'tan uzaklaştırır hale gelmiştir. O halde böyle bir durumda hastalıkla boğuşan insana çevresindeki insanların yardımcı olması, ona moral vermesi, onu Allah'a sabretme hususunda ikaz etmesi, teselli etmesi, yanında olduğunu hissettirmesi, onun bir takım işlerini görmek için sıraya girmeleri Müslümanların başka Müslümanlar üzerindeki haklarıdır. Tabii bir hastanın ne çektiğini anlamak için onunla sıkı bir temas halinde olmak gerekir. Arayıp sormak, halini hatırını sormak, camide, cemaatte, topluluk arasında o kardeşinin halinden haberdar olmayı gerektirir. Müslümanlar bir beden gibi birisinin sıkıntısını başkasının anında hissettiği, anında tepki verdiği, tekrar tekrar onunla beraber ateşlenip yandığı, derdine çözüm aradığı insanlardır. Böyle olmalıdır. Ama günümüzde maalesef biz bu iman hassasiyetini kaybettik. Vücudumuz canlı bir bedenden çok bir kadavraya döndü. Cansız bir beden parçasına döndü. Kaba tabiriyle gözümüzü oyuyorlar, kalbimizi söküyorlar, parmaklarımızı kırıyorlar, ellerimizi, ayaklarımızı kopartıyorlar. Fakat vücudun başka hiçbir organı bu olup biteni hissetmiyor. Adeta bir ölü beden gibi cansız bir şekilde yatmaya devam ediyor. İslam ümmetinin, Müslümanların bu hasta hali, bu kadavraya dönmüş, birbirinin hissiyatından, başına gelenlerden habersiz hali maalesef ümmetin imanının da nerede, ne derecede olduğunu bize gösteren bir işaret. Rabbim bizi tekrar Peygamber Efendimizin canlı bir beden olarak vasfettiği İslam ümmeti olma kıvamına kavuştursun. Muhterem dinleyicilerim, işte böyle hastalanmış bir insanı ziyarete gitmek, onun halini hatırını sormak, bu ziyareti kısa tutmak, onu yüreklendirmek, onu sabır telkin etmek, ona Allah'ın nimetlerini hatırlatmak, ona kaderi, ahireti hatırlatmak, diğer Müslümanlar üzerine bir vecibedir, sorumluluktur. Hasta olan müminin de diğer Müslümanlar üzerindeki hakkıdır. Bu dünyada insanın hayatının son karesi olan ölüm ise onu her türlü dünyevi imkandan alıp götüren son yolculuktur. İnsan ölümle birlikte bütün hayallerinden, bütün ümitlerinden uzaklaşmış, dünyada sahip olduğu her şeyi kendi eliyle terk etmiş, başkalarına vermiş demektir. Ölen bir kimsenin durumu o kadar acıdır, o kadar ibretlidir ki, nasıl doğduğunda insan acizdir, bir çocuk, bir bebek olarak devamlı bakıcıya, annesine, babasına muhtaçtır. Tıpkı ölen insan da bunun gibi öldükten sonra artık ortada kalmıştır. Müslüman olarak yaşayan, Müslüman olarak ölmüş kimseye diğer Müslüman kardeşlerinin vazifelerinden biri de onu en kısa zamanda yıkayıp kefenlemek, cenaze namazını kılıp toprağa defnetmektir. Böylece o aciz zamanında, o çaresiz, ve elini kıpırdatacak imkanı olmadığı zaman da Müslümanlar bir birlik olarak o kardeşlerini yolcu ederler. Onun ihtiyaçlarını görürler. Varsa borçlarını kapatırlar. Varsa ehline, iyaline, akrabasına, bakıma muhtaç durumda bıraktığı kişilere kol kanat gererler. Kısacası onun gözünün arkada kalmaması için ellerinden geleni yaparlar. İşte ölüm suretinde Allah'a kavuşmuş bir kimsenin geride kalan işlerinin takibi ve özel olarak da bedenine karşı vazifeler olan yıkanma, kefenlenme, defnedilme, cenaze namazının kılınması bir Müslümanın diğer Müslüman üzerindeki haklarındandır. O halde bir Müslüman öldüğünde bütün Müslümanların o cenazeyi teşyiye etmesi, kabre usulünce götürüp defnetmesi Müslümanlar üzerine bir vazifedir. Farz-ı kifayedir. Şayet bir beldede bir Müslüman ölür ve onun cenazesi kaldırılmazsa bütün Müslümanlar, önce o beldedeki, sonra da bütün dünyadaki Müslümanlar o farzı işlememiş gibi vebal altındadırlar. Şayet içlerinden küçük de olsa bir grup bu vazifeyi deruhte ederse, o zaman diğer Müslümanların üzerinden bu farz kalkmış olur. Rabbimiz bize imanla yaşamayı, imanla ölmeyi nasip etsin. Bizi müminler olarak yaşattığı gibi yine salih ve sadık kulları arasında haşredesin. Muhterem dinleyicilerim, programımızın son kısmında Allah dostlarından bir hatırayla devam edelim. Abdülkadir Geylani'ye bir gün talebelerinden bir tanesi, "Efendim, neden sizin üzerinize hiç sinek konduğunu görmüyoruz?" diye sormuş. O mübarek de şöyle cevap vermiş: "Niçin konsun ki? Üzerimde ne dünyanın pekmezi var, ne de ahiretin malı." Aslında çok dolu bir ifade. Uzun uzun konuşmaya da gerek yok. Gerçekten Allah'a teveccüh eden, Allah'a yönelen, tek gayesi Allah olan insanın gözünde ne dünyanın ne de ahiretin bir yeri vardır. O özünü Allah'a döndürdüğü için bütün yüklerinden kurtulmuştur. Rabbimiz bize de böyle samimane bir şekilde kendisine bağlanan, kendisini her şeyden çok seven, her şeyden çok sadece ondan korkan ve bütün hedefi, bütün gayesi sadece ve sadece onun rızasını kazanmak olan kullarından eylesin. Bizi böyle bir ihlasla, böyle bir iman ve takvayla yaşatıp yine bu hal üzere ruhumuzu kabzetsin. Muhterem dinleyicilerim, gelecek hafta tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz.